Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdolsun. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesini okumuştuk. Bugün de inşallah 77. ayet-i kerimeyi okuyup anlamaya çalışacağız. Son okuduğumuz bölümlerde Cenab-ı Hakk'ın ehli kitaptan, yani Yahudi ve Hristiyanlardan, onların alimlerinden, onların Müslümanlar aleyhine kurdukları bir takım tuzaklardan bahsettiğini hatırlatalım. Yine en son okuduğumuz 75. ayet-i kerimede Rabbimiz ehli kitabın hepsinin bir olmadığını, bazılarının mal hususunda büyük bir samimiyetle, güvenilir bir şekilde kendisine emanet edilen malları istendiği zaman eksiksiz vaktinde teslim ettiklerini, bazılarının da en küçük bir kuruşu, en küçük bir dirhemi bile tepesine dikilip beklemedikçe sahibine geri vermediklerini anlatmıştı. Buradaki mala hırs veya başkasının malına tamah, açgözlükten ziyade aslında başka bir itikadi, ahlaki problem. O da ayet-i kerimede ifade edildiği üzere biz kitap ehli bir ümmetiz. Allah bizi seçti, sevdi, bizi farklı ve üstün kıldı. Dolayısıyla bizim gibi olmayan diğer milletlere, diğer insanlara karşı bir üstünlüğümüz var. Bu sebeple onlar üzerinde, onların malları üzerinde istediğimiz gibi tasarrufta bulunuruz. Bu Allah'ın bize verdiği yetkidir. Şayet bu hususta biraz aşırıya gidersek de, zulmedersek de Allah bize ahirette bu hatamız sebebiyle çok fazla kötü davranmaz. Bizi affeder, affetmiştir. Ne yaparsak yapalım, ahirette biz bunun karşılığında büyük bir cezaya çarptırmayacağız diyerek hem Allah hakkında, hem ahiret günü hesap kitap hakkında, hem de insanlara bakış hususunda çok ciddi, temelsiz bir takım yanlışlarına işaret ediliyor. Burada kibir var, burada kendi ırkını üstün görme var. Tıpkı şeytanın kendini ateşten, Hazreti Adem'in de topraktan yaratıldığını iddia ederek kendisinin Hazreti Adem ve neslinden daha üstün olduğunu iddia etmesi. Yani kaba ırkçılık var. Bu kibir, bu ırkçılık, kendini üstün görme insana farklı hatalara kapı aralıyor. İnsan yaptığı her şeyin hakkı olduğunu, gasp ettiği her şeyin aslında kendi malı olduğunu düşündüğü için herhangi bir vicdan azabı da çekmiyor ve muhatabına karşı kötülük yapmaktan vazgeçmiyor, usanmıyor. Hatta her kötülük bir sonrakini kolaylaştırıyor. İşte Rabbimiz bütün bunların temelinde bu ahlaki davranış problemlerinin, bu muamelattaki, insani ilişkilerdeki problemlerin temelinde Allah ve ahiret inancı hususunda yanlışlıklar olduğunu ifade buyuruyor. Çünkü Allah'ı farklı olduğundan daha değişik gören, onun hakikatini, onun gerçek künhünü anlamak istemeyen insanlar kendi zihinlerinde bir tanrı, bir ilah figürü gerçekleştiriyorlar ve sonra da o zihinlerinde oluşturdukları ilaha kendi gönüllerinden geçen, heveslerinden geçen emirleri verdirtiyorlar. Sonra da Tanrı, Allah haşa bize bunları emretti, bize şunları yasakladı diyerek kendilerince bir din icat ediyorlar. Artık iş bu noktaya geldikten sonra onları Allah'la korkutmak, onları ahiret günüyle yaptıklarının karşılığını görmekle korkutmak beyhudedir. Çünkü onlar artık bile bile kendilerini kandırma moduna girmişlerdir. İşte ehli kitabın bu zaafları Müslümanlara anlatılırken Rabbimiz ümmeti Muhammed'in de aynı zaaflara düşmemesi gerektiğini ifade ediyor. Nedir bu zaaflar? Allah'ı kendi zatının bize anlattığı şekliyle kabul etmek. Onu kendi zihnimizden bir başka ilah formatına sokmamak. İkincisi, ahiretin mutlak bir adalet diyarı olduğunu, orada herkesin kim olursa olsun, hangi mevkide, hangi rütbede, hangi maddi imkanlara sahip, hangi soydan gelirse gelsin, herkesin mutlak adalet karşısında eşit olduğunu unutmamak. İnsan eğer bu dünyada kazandığı maddi manevi makamlarla, imkanlarla kendini diğer insanlardan farklı görmeye başlarsa, ahirette de ben farklı bir muameleye tabi tutulacağım diye düşünmeye başlarsa, o zaman bu dünyada bu yanlış inanç ona birçok yanlışı peş peşe yaptırır. Dolayısıyla nasıl ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar daha önce kendilerini diğer insanlardan, diğer milletlerden üstün görmek hususunda kibre kapılmak ve haksızlık yapmak hususunda hataya düşmüşlerse, müminlerin de benzer bir hale düşmemesi, insanlarla muamelelerinde hakka, hukuka, adalete riayet etmesi, her an Allah'ın müşahedesi altında olduğunu fark etmesi ve yine yaptığı her şeyin hesabını eksiksiz Allah'ın huzurunda vereceğini unutmaması gerekir. Bundan sonra Rabbimiz 76. ayet-i kerimede "Bela men evfa bi ahdihi vettaka fe innallaha yuhibbul muttakin" diyerek gerek ehli kitabı, gerekse Müslümanları, bütün insanları içine alan bir ferman ortaya koyar. Kim ahdinde durur, ahdine vefa gösterir ve Allah'tan sakınırsa, hataya düşmekten korkarsa, takva sahibi olursa, işte Allah o kimsenin hangi milletten olduğunu, hangi ünvana sahip olduğunu, hangi soya sopa, hangi mali imkanlara sahip olduğunu göz önünde bulundurmaksızın sadece ve sadece takvasına bakar ve Rabbimiz sadece takva sahiplerini üstün kabul eder, onları sever. O halde insanın kendi geçmişiyle övünmesi, atalarıyla övünmesi, babasının, dedesinin yaptıklarıyla, evladının yaptıklarıyla övünmesi kendi kendini kandırmasıdır. Yine insanın sahip olduğu veya kendisine dünyada emanet verilmiş malla, mülkle, iktidarla övünmesi de yine bir başka kendini kandırma sendromudur. O halde müminler sözlerine ve amellerine bakarlar. Yaptıklarının Allah'ın rızasına uygun olup olmadığına, takvaya uygun yaşayıp yaşamadığına, Allah'a verdiği sözü riayet edip etmediğine, ahdine riayet edip etmediğine bakarlar ve hayatlarını bu perspektiften yaşarlar. İşte Rabbimiz kısaca bu tabloyu ortaya koyduktan sonra 77. ayet-i kerimede şöyle buyurmakta. Estaizu billah, bismillah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَل۪يلًا اُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهِ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Allah'a verdikleri sözleri ve ettikleri yeminleri önemsiz bir dünya menfaatine satanlar var ya, İşte onların ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara merhamet nazarıyla bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Muhterem dinleyicilerim, bu ayet-i kerimede Allah'a verilen ahde, onun uğruna, onun için yapılmış yeminlere riayet etmeyi, vefa göstermeyi Rabbimiz bize öğretiyor. Hususi manasıyla ehli kitabın kendi peygamberlerine iman ve itaat hususundaki sözleri, alimlerin kitaba varis olan kitap emanetini yüklenmiş insanların rehberi konumundaki kimselerin o kitaptaki her şeyi, Allah'ın dinini, Allah'ın kullarını açıklamak üzere verdikleri söze dikkat çekiliyor. Demek ki bir, bütün insanlığın ahirette hesaba çekileceği söz var ki o daha dünyaya gelmeden önce hepimizin ruhlar aleminde kalu bela diyerek Rabbimizin ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestü bi rabbikum ifadesine, sorusuna evet sen bizim Rabbimizsin diyerek bir söz vermişliğimiz var. İşte bütün hayat her bir şahsın bu sözüne ne kadar riayet ettiğinin işareti. Rabbimiz bu ahdi yerine getirmemizi, verdiğimiz bu ahde sadık kalmamızı, sözümüzün, kul olma sözümüzün arkasında durmamızı bizden istiyor. Bu geniş mananın yanında bir de ehli kitabın, kendilerine kitap verilmiş ümmetlerin peygamberlerine iman ve itaat ettiklerine dair sözleri var. Bir de o ümmetler içinde Allah'ın kitabına varis olmuş daha özel bir zümrenin, alimlerin, Allah'ın sevdiği, seçtiği kulların Rablerine karşı o kitabın gereğini yerine getirme hususunda vermiş oldukları sözler var. İster genel manasıyla bütün insanların sen bizim Rabbimizsin diyerek Allah'a verdiği söz olsun, isterse ümmetlerin peygamberlerine verdikleri iman ve itaat sözleri olsun, isterse o ümmetlerin kendilerinden sonra gelecek peygamberlere de tabi olacaklarına dair sözleri olsun, isterse alimlerin mirasçı bulundukları Allah'ın dinini, Allah'ın kitabına sahip çıkıp onun gereğini yapmak, ondan hiçbir şeyi gizlemeden insanlara açıklamak hususundaki Allah'a ve peygamberlerine vermiş oldukları sözler olsun, her bir söz sorumluluk gerektirir. Ve bu ağır sözler, bu Allah'a verilmiş ahitler başka hiçbir şeyle değiştirilemez. Ahiretteki cennet mukabili bu söze sadakat gerekir. Şayet insan dünyadaki herhangi bir bedelle Allah'a verdiği bu sözü çiğneyecek olsa, dünyadaki bedel ne kadar yüksek olursa olsun, aslında az bir karşılıkla cenneti, Allah'ın rızasını satmış ve kâr edeceğim derken zarar etmiş demektir. Çünkü dünyadaki hiçbir güzellik, dünyadaki hiçbir nimet, dünyadaki hiçbir kıymet ahiretten, Allah'ın rızasından, Allah'a verilmiş sözden daha önemli, daha büyük ve daha değerli değildir. O halde 3 kuruşluk dünyevi bir bedel uğruna, menfaat uğruna bir insanın bu sözü değiştirmesi, Allah'a verdiği sözü çiğneyerek, onun üzerinden geçerek, Allah'ın rızasını, emrini görmezden gelerek bir başka mecraya sapması en büyük ihanettir, en büyük ahmaklıktır. Çünkü az bir bedele sahip olma karşılığında sonsuz bir saadet diyarı elden çıkartılmış. İnsan geçici ama peşin gelecek bir menfaat uğruna sonsuz ve kalıcı bir ebedi mükafatı, Allah'ın bitmek tükenmek bilmez hazinelerini kaybetmiş demektir. Rabbimiz böylelerine لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ onların ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Yani onlar bu dünyada sözlerini değiştirmişlerse, Allah'a kulluğu unutup ona isyan bayrağı çekmişlerse, Allah'ın kullarını yoldan çevirmek, saptırmak, onları Allah'ın yolundan başka yollara sevk etmek hususunda yanlışa düşmüşlerse, böyleleri ahirette bir ümitle benim huzuruma gelmesinler buyuruyor. Rabbimiz sadece bunu demekle kalmıyor, buradaki mahrumiyeti adeta madde madde açıklıyor. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهِ Allah onlarla konuşmayacak, onları muhatap almayacak. وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Yine onlara rahmet nazarıyla bakmayacak. Onları itilmiş, kenarda, kendi başlarına sıkıntılar, mahrumiyetler, pişmanlıklar, perişanlıklar içinde bırakacak. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Ve onların hatalarını, günahlarını, yaptıkları suçlarını temize çıkarmayacak. Rabbimiz engin merhametiyle, sonsuz rahmetiyle, mağfiretiyle kullarından bazen en ufacık bir iyilikleri, hayırları mukabilinde bütün günahlarını silip onları affedebilir. Bir bahaneyle onu cehennemden çıkartıp cennete sokabilir. Ama Allah'a olan kulluk ahdini çiğneyen, Allah'a verdiği kul olma sözünü görmezden gelen, Allah'la olan anlaşmasını ihlal eden ve yine Allah'ın emanet verdiği kitaba, emanet verdiği dine ihanet eden, insanları Allah'a götürmesi gerekirken ondan uzaklaştıran kimseler artık Allah'ın şefkat, merhamet, mağfiret nazarından mahrum kaldıkları gibi bütün hatalarıyla, günahlarıyla baş başa kalacaklar ve Rabbimiz onları sonsuz merhametine, nihayetsiz rahmetine ve mağfiretine rağmen bağışlamayacak, temize çıkarmayacak ve yaptıklarıyla onları baş başa, yüz yüze bırakacak. Bu elbette bir insanın en büyük kaybıdır. Zaten münafıklar da aslında uyanık olduklarını düşünürler. Biz şu an öyle bir ayak oyunu yapalım ki şu dünyada kavgasız gürültüsüz işimiz yürüsün, hiçbir dert başımıza gelmesin ama bir taraftan da elimizden geldiği kadar her taraftan nasibimize bakalım, menfaatimizi devşirelim. Nasıl münafık bu akıl yürütmeyle bazen rüzgarın kafirlerden geldiğini görüp onlara yanaşır, bazen Müslümanlara talihin güldüğünü düşünerek Müslüman gibi görünür. İşte alim kisveli insanlar da dünyevi menfaatlerle uhrevi menfaatler karşısında böyle bir rüzgar gülü gibi davranırlar. Onlar okudukları kitaplardan Allah'ın rahmetini, mağfiretini, büyüklüğünü, yüceliğini, ona inanmanın, ona itaat etmenin mecburiyetini görürler, kabul ederler, itiraf ederler. Fakat dünyevi menfaatler ağır basar, Allah'ı unutup bu dünyadaki geçici, fani ve kısa süreli, bir müddet sonra da eziyete dönüşen menfaatlere, göz yumarlar. Yine bu dünyada başlarına gelecek bir takım musibetlerden korkarak Allah'ın ayetlerini ucuz bedellerle satarlar. Birilerine yaranmak, mevki makam elde etmek, para kazanmak, işini yürütmek, itibar sahibi olmak için Allah'ın ayetlerini eğip bükerler ve o ayetlere sımsıkı sarılmak, o ayetlerin gereğini tas tamam yerine getirmek hususundaki ahitlerini çiğnerler, imanlarına gölge düşürürler ve nihayet ahirette büyük ümitlerle gittikleri o büyük hesap gününde elleri bomboş bir şekilde perişan, pişman bir hayat sürerler. Artık o son pişmanlıkları da fayda vermez. Çünkü Allah'ın huzuruna çıktıktan sonra, kıyamet gününe eriştikten sonra geriye dönüp bir daha eskileri değiştirmek, hataları telafi etmek, yanlışlarına sünger çekme imkanı yoktur, kalmamıştır. Bu ayetten biz şunu da anlıyoruz. Rabbimizin ahdine riayet eden, ona verdiği söze sadık kalan müminlere, alimlere Rabbimiz ahiret yurdunda pek çok nimetler izhar edecek, kendileriyle konuşacak, onlara nazar edecek, rahmetiyle, mağfiretiyle muamele edecek ve onları ufak tefek hatalarından temizleyerek, tertemiz yaparak onlara cennet ihsan edecek. Bir tarafta en büyük yaratıcı, tek yaratıcı, her şeyin sahibi, din gününün sahibi tarafından terk edilmek, yalnız bırakılmak, yüzüstü süründürülmek var. Bir tarafta da onun rızasına ermek suretiyle her türlü nimete mazhar olmak, onunla muhatap olup onunla konuşma şerefine ermek, şüphesiz bunlar birbiriyle mukayese edilemeyecek kadar ayrı ayrı dünyalar, ayrı ayrı alemler. Fakat insanın ahirette karşılaşacağı bu nimet ve mazhariyetlere ya da bu uyarı ve ikaba inanma noktasında zaafı varsa, ahirete gitmeyeceğini, Allah'la amelleriyle yüzleşmeyeceğini düşünüyorsa, o zaman bu dünya onun için cazip bir fırsattır. Buradaki peşin faydalarını hepsi insanı cezbeder ve insan hangi mevkide olursa olsun dünyanın kuyruğuna takılarak bir hayat sürer. Nihayet ölümle karşılaştığında artık son pişmanlık fayda vermez. Rabbimiz bizi o büyük hesaplaşma gününde, büyük bela ve ızdırap gününde, büyük pişmanlık gününde, perişanlık gününde selamete çıkan kullarından eylesin. Bize rızasına kavuşan, razı olduğu ve rızasıyla cennete salih kulları arasına giren müminlerden, bahtiyarlardan etsin. Muhterem dinleyicilerim, iki haftadır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müminin mümin üzerindeki hakları hususundaki bir hadis-i şerifini işliyorduk. Bugün de inşallah onu okuyup bitirip başka bir hadis-i şerife önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Daha önceki programlarımızda Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir. Verilen selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek. 3 maddeyi saymıştık. Bugün de inşallah davete icabet etmek ve aksırana yerhamukallah demek maddelerini, Müslümanların Müslümanlar üzerindeki bu iki hakkını kısaca izah etmek istiyoruz. Muhterem dinleyicilerim, Hayat zikzaklarla dolu. Hayat bazen gülen yüzlerin, bazen de ağlayan gözlerin olduğu devirlerle dolu. İnsan hep gülmüyor, insan hep ağlamıyor. İşte Müslümanlar hastalık ve musibet zamanlarında, ölüm ve keder anlarında birbirlerine sahip çıktığı gibi, birbirlerinin yükünü hafiflettiği, üzüntüsünü paylaştığı gibi, mutluluk, saadet günlerinde de birbirlerinin neşelerine ortak olurlar, birbirlerinin lokmalarına, sofralarına dahil olurlar. Böylece muhabbeti kavileştirir, aradaki bağları güçlendirir, sıla-i rahim denilen akrabalık bağlarını, uhuvvet, kardeşlik bağlarını perçinlerler. Bu manada davet edilse de edilmese de bir hastayı ziyaret, bir cenazeyi teşyi, onu defnetmek Müslümanların vazifesi olduğu gibi herhangi bir sebeple yapılan davete icabet etmek de yine bir Müslümanın başka bir Müslüman üzerindeki hakkıdır. Müslümanlar birbirlerini kenetleyen, perçinleyen duvar gibidir, tuğlalar gibidir. Birlikte gülerler, birlikte ağlarlar. Hüzünleri de, mutlulukları da birlikte yaşarlar. İşte Müslümanların mutluluklarını paylaşmak için düğün gibi, başka bir takım kutlamalar gibi davetlerinde diğer Müslümanları fakir zengin ayırmaksızın, küçük büyük ayırmaksızın davet etmesi nasıl manevi bir mesuliyetse, sorumluluksa, kendisini davet eden kişiye icabet etmek, onun sofrasına misafir olmak, onun evine konuk olmak da diğer Müslümanların vazifesidir. Bu manada Müslümanlar eğer haram işlenmiyorsa o davete icabet ederler. Eğer ev sahibi sofrasında veya o düğün davet esnasında harama sebep olacak bir takım yollara tevessül etmiyorsa, Müslümanların birlik olması, birbirine destek olması haklarıdır, aynı zamanda vazifeleridir. Şayet sadece zenginler çağrılıyor, fakirler ihmal ediliyorsa, böyle davetler Peygamber Efendimiz tarafından uygun görülmemiş, bir nevi günah meclisi olarak kabul edilmiştir. Çünkü o davete asli ihtiyacı olan fakirlerdir öncelikle. Zenginler belki o davetteki yiyecekleri, ikramları pek çok kez, pek çok yerde bulma imkanına sahiptir. Fakat fakirler yine pek çok kez böyle sofralar, böyle davetlere ulaşamazlar. Kur'an-ı Kerim, malın sadece zenginler arasında dolaşan bir parça, bir meta olmasını istemez. O bilakis fakir zengin arasındaki duvarı kaldırıp zenginin malında fakirin hakkı olduğunu ifade eder. Dolayısıyla sadece ve sadece zenginlerin çağrıldığı dostlar arasında yapılan meclisler İslam'ın hoş görmediği, tavsiye etmediği, hatta men ettiği toplantılardır. Sünnet gibi, düğün gibi, iftar daveti gibi farklı vesilelerle insanlara kapısını açan kimseler gönüllerini genişletmeli, zengin fakir herkesin o sofradan, o imkanlardan, o nimetlerden faydalanmasına çalışmalıdır. Son olarak Peygamber Efendimizin aksırana teşmit, yani yarhamkallah denilmesini tavsiye etmesi de yine pek çok ibretlerle doludur. Malum olduğu üzere aksırma esnasında vücut çok kısa bir anda olsa durur, hareketsiz kalır. Adeta kalbi atmaz hale gelir. Sonra aksırma bitip kendine geldiğinde vücut tekrar toparlanır, tekrar hayata kavuşur. Böylece o kişi adeta ikinci bir defa hayata tutunmuş olur. Böyle birisinin aksırma neticesinde Allah'a hamd etmesi, verdiği bu hayat nimetini devam ettirme suretiyle ona şükürde bulunması bir vazifedir. Onun bu şükrünü duyan, elhamdülillah dediğine şahit olan kimse, onun şükrüne, onun hayatını devam etmesine dua makamında yerhamkallah, Allah sana rahmet etsin diyerek ona hayır duada bulunur. Müslüman hiçbir hayrın altında kalmaz. Kendisine yapılan her türlü iyiliğe mukabiliyle, hatta fazlasıyla cevap verir. O da dua ederek yehdina ve yehdikumullah. Allah bizi de sizi de hidayetine eriştirsin, hidayet üzere daim kılsın der. Aksırmanın bir değişik şekli esnemedir. Esneme ise daha çok bedeni gevşeme, tembellik, rehavet halinde ortaya çıkar. Peygamber Efendimiz aksırmanın Allah'tan olduğunu, esnemenin de şeytandan olduğunu söyler. Esneyen insanın ağzını kapatması ve bu halin üzerinden geçmesi için, esnemekten kurtulmak için bir takım çarelere başvurması tavsiye edilir. Oturduğu yeri değiştirmek, hareket etmek, elini yüzünü yıkamak, abdest almak vesaire, bunlar o rehavet halinden kurtulmanın ve dolayısıyla şeytanın esaretinden kurtulmanın yollarıdır. Rabbimiz bizi de her an firasetle, basiretle yaşayan, hayatının, kulluğunun hakkını veren güzel insanlardan eylesin. Muhterem dinleyicilerim, Allah dostlarından bir menkıbeyle bitirelim programımızı. Bir gün kendisinden tavsiye isteyen birisine Muhammed bin Vasi Kuddisesi Ruh, dünya ve ahiret padişahı olmanı tavsiye ederim dedi. Malum bir önceki bölümde okuduğumuz hadis-i şerifin bir başka versiyonunda, bir başka rivayetinde Müslümanların Müslümanlar üzerindeki haklarından birisi de kendisinden tavsiye istediğinde, vasiyet istediğinde ona tavsiyede, öğütte bulunmak idi. Burada da Muhammed bin Vasi'ye birisi geliyor, kendisine tavsiyede bulunmasını istiyor. O da ben senin dünya ve ahiret padişahı olmanı tavsiye ederim diyor. Adam peki bu nasıl olur deyince Muhammed bin Vasi, dünyada zahid ol. Yani hiçbir kimseden bir şey umma. Bütün halkı muhtaç gör. Mutlaka zengin ve padişah olursun. Her kim böyle yaparsa hem dünya hem de ahiret padişahı olur diyerek de sözlerini tamamlıyor. Muhterem dinleyicilerim, insanın zahit olması, zühd ehli olması, dünyaya bel bağlamaması, dünyadan el etek çekmesi, dünyalık sahibi olan insanlara, varlıklı kimselere tamah etmemesi, açgözlü davranmaması, onlara yaklaşmaya çalışarak onların elindekinden istifade etmek için şahsiyetini, karakterini ayaklar altına alması yakışmaz. Dünya geçici bir yurttur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle biz bütün insanlar olarak bu dünyada bir ağacın altında konaklayıp yoluna devam eden bir yolcu gibiyiz. Dolayısıyla bu yolculuk bize çok uzun gibi gelse de bir ömür, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl yaşadığımız şu dünya hayatı, ahiretteki sonsuz hayatla mukayese edildiğinde çok kısa bir andan ibarettir. Dolayısıyla bu kısa anı ufacık bir menfaat uğruna şekilden şekile girerek heder etmek, kendi şahsiyetimizden tavizler vermek, Allah'ın rızka kefil olduğunu unutarak daha fazlasına sahip olmak için her türlü şahsiyetimizi ayaklar altına almak Müslümana yakışmaz. Kim ki vakur olur, izzetli olur, zahit olur, dünyaya karşı aşırı istekli olmazsa Allah katında da, insanlar katında da mertebesi âli olur. İnsanların elindekilere tamah etmediği için onların sevgilisi olur. Elbette bu dünyada yaşadığımız müddetçe ondan istifade etmek, rızkımızı aramak, bunun için çalışmak hepimizin boynunun borcu. Elimizden geldiği kadar bu dünyadaki imkanları kullanmak, onları kendimiz için, insanlık için hayra çevirmek, buradan ahiretimizi ihya etmek, inşa etmek kendi elimizde. Ama bütün bunları yaparken bütün niyetimiz, gayemiz, tek amacımız sonsuz bir şekilde yaşayacakmış gibi dünyaya sahip olma hırsına dönüşürse işte o zaman hata yapmaya başlarız. O zaman doğruyla yanlışı, hakla batılı birbirinden ayırt edemeyiz ve bir müddet sonra sonsuz diyarı elimizde tepip onu verip fani, geçici dünya menfaatlerine tamah ederiz. Rabbimiz bizi muhafaza buyursun. Muhterem dinleyicilerim, gelecek programda tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.